Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Haşim Akın'ın kaleme aldığı Sudan'dan Size Neler Getiremedim başlıklı yazıyı sunacağız. Geçen ay yolumuz Sudan'a düştü. Elbette eş, dost, orada neler vardı, ne getirdin bize diye sordular. Ben size getirdiklerimi değil de getiremediklerimi saysam olur mu? Belki gidince ne arayıp bulacağınız konusunda fikriniz olur. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın yaptırdığı Ulu Cami'nin o nadide taş işçiliğini getiremezdim. Amaç sadece secde edecek mekanın inşa etmek olmamış, ustalar binlerce kilometre uzağa bir medeniyet ve sanat inşa etmişler. Yüzyıllarca ayakta kalacak ve her gelenin hayran kalacağı eser bırakmışlar. Size bu camiyi getiremedim. Onun lahuti havasında bir secdeyi tatmak mümkün ama buraya taşımak değil. Yetimlerin yüzündeki hüznü, gözlerindeki dalgınlığı getiremedim size. İmkanım olsaydı bir tutam yetim saçıyla size ziyarete gelmek isterdim. Okşamak istersiniz diye. Allah Resulü yetim başının okşanmasından her tele ayrı bir sevabı müjdeliyor. Tamam, hemen itiraza gerek yok. Amacım kıl veya tüylere dokunmak değil. Bunun hedef olmadığını ben de biliyorum. Ama o masum gözlerin hayalini ve pırıltısını görmek istersiniz diye düşündüm. İç savaşla beraber yüz binlerle ifade edilecek yetimler var orada. Küresel terör ve her türlü şer odakları avının üzerine atılmak için bekleyen kuzgunlar gibi pusuda. Biz yokuz diye size onlardan bir nefes ve umut bekleyen bakışları getirebilmeyi çok isterdim. Toprağın üzerine ayaklarını uzatmış, elinde tahta tabletleriyle Kur'an ezberleyen çocukların sadasını taşıyabilmeyi ne çok arzu ederdim. Her gün yeniden bir umutla önlerinde ortak olarak tuttukları eski mushafa bakarak sayfaları yazan, gün içinde bunu ezberleyip sonra yıkayan ve suyunu teberrüken içen çocukların Kur'an sedasını. Biliyorum sizin mahallede de Kur'an kursu var. Hatta tanıdığınız birçok hafız mevcut. Hafızlığa devam eden talebelere nelerin vaat edildiğini, devamını sağlamak için nasıl imkanların sağlandığını da biliriz. Saray konforundaki kurslarımızın içini ve içeriği doldurulamamaktan şikayetimizi de. Ama bunlarınki başka. Küçük mahalle mescitlerinde devam eden halkalardan bir örneği ve aşkı size sunabilseydim keşke. Sadece 5 vakit namaz kılmakta sınırlandırılmamış ve gün boyu hizmet veren mescitleri. Yaşlarına ve şartlarına bakmadan oraya dinlerini daha iyi öğrenmek için gelmiş yaşlıca hanımları ve onların duygularıyla tanıştırabilseydim sizi. Ülkesi ikiye bölündükten sonra yaşadığı ata topraklarından kovulan, medresesini başka diyarlara taşıyan ve içindeki İsrail-Yahudi öfkesini öğrencilerine attırdığı Hayber Hayber Ya Yahud, Cündü Muhammed Setaud, yani Yahudiler Hayber'i hatırlayın Hayber'i, Muhammed'in ordusu bir gün dönecek sloganlarıyla diri tutan Nur Abdullah Hanım'ı getirmek zor. Ama yolunuz Sudan'a düşerse mutlaka Cebeli Evliya bölgesine gitmenizi ve 70 yaşın üzerindeki ömrünü öğrenci yetiştirmeye vakfetmiş hanımefendiyi ziyaret etmenizi öneririm. Örneğini bulmak zor olabilir, elinizi çabuk tutun. Bir yetimhanenin ve kursun tevazuunu mu istemiştiniz? Çok özür dilerim. Size böylesi bir tevazu ve şükrün örneğini de taşıyamadım. Affedersiniz ama ne çok getiremediğim şey varmış. Ben size getiremedim. Ama siz hem götürün hem de getirin. Onların çok mutlu olacakları kesin. Siz de gözleriniz buğulansa da mutlu kalacaksınız. Haşim Akın'ın kaleme aldığı Sudan'dan Size Neler Getiremedim başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Ve değerli dinleyenler bir mülakatla devam edelim Altınoluk Dergisi'ne. Gana Hüdayi Mütevelli Heyeti Başkanı Ramazan Arıtürk'te gerçekleştirilen Gana'da Müslümanlara Yakışır Bir Külliye başlıklı mülakatı sunuyoruz şimdi de. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın Gana'daki faaliyetleri ne zaman ve nasıl başladı? 2010 yılında Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızı temsilen Gana'ya giden Seyfullah Ersoy Bey, Ganalı Abdul Nasiru Den Bey ile tanışır. Türkiye'de Eczacılık Fakültesinden mezun olmuş olan ve Müslümanlar arasında iyi bir hatip olarak tanınan Nasiru Den Bey, öğrencilik yıllarında takip ettiği Genç Dergisi vesilesiyle Hüdayi Vakfımızı yakından tanımaktadır. Bu iki ismin gayretiyle 2010 yılında Uluslararası İnsani Gelişim Derneği kurulur. Gana Milli Camii yani Akra Furkan Camii ve Külliyesi fikri nasıl ortaya çıktı? Gana ülke mütevellisi 2012 yılında gerçekleştirdikleri bir ziyaret esnasında vakıf için arazi arayışı içerisindeyken başkent Akra'nın çok merkezi noktasında içerisinde dikili bazı kolonların olduğu yani yarım kalmış bir inşaata bir arsaya denk gelirler. Arsanın durumunu araştırdıklarında muazzam bir hikaye ile karşılaşırlar. 1995 yılında başkent Akra'nın baş imamı Osman Nuhu Sahrubut'u Müslümanların büyük bir kabulü ve devletin de desteğiyle Gana baş müftüsü olarak seçilir. Kendisi halen baş müftüdür ve 100 yaşındadır. Bu arazi de o tarihlerde devlet tarafından Müslümanları temsilen müftüye verilir. Müftünün gayretleriyle bir yabancı ülkenin de desteğiyle bir cami inşaatına başlanır. Henüz başlangıç aşamasındayken inşaat durur. Kanada'dan gelen Hristiyan bir grup araziye talip olur. Bir köşesine kütüphane inşa eder ve belediyeye bağışlarlar. Arazinin kendilerine verilmesi durumunda toplum menfaatine sosyal imkanlar barındıran bir katedral inşa edeceklerini vaat ederler. Bu durum Müftü Bey'i oldukça üzer ve ellerini açarak şöyle bir münacaatta bulunur. Ey Allah'ım! Bir zamanlar yeryüzünde senin halifen bir Osmanlı Devleti vardı. Mazlumun umuduydular. Şimdi ise Osmanlı Devleti yok ama onların torunları var. Allah'ım bize onlar vesilesiyle yardım elini uzat. Mütevelli heyetindeki arkadaşlarımızla ziyaret esnasında bu hadiseyi dinledik ve müftü tarafından şu sözlerle karşılandık. Bizler sizleri çok uzun zamandır bekliyorduk. Şimdiye kadar biz emanetçiydik. Şimdi asıl sahipleri olan sizler geldiniz. Buyurun arazi sizindir. Akabinde gözyaşları içerisinde bize cami arsasını teslim ettiler. Camiyi tamamlamak üzere gerekli komiteler, heyetler kuruldu. Onlarca iş adamı ve hayır sahibi bu işe gönül verdi. Burada hepsi vefat etmiş, 3 kişiden söz etmesem haksızlık olur. Rahmetli Abdullah ve Fahrettin Timnikli Beyler, külliyenin ağırlıklı bir kısmının bedelini teberru etmişler. Bir diğer mütevefa Mustafa İmik Bey de caminin yapımında hem nakden hem de inşaat komitesinin başkanı olarak büyük gayret sarf etmiştir. Allah hepsinden razı olsun. Külliyede hangi hizmet birimleri olacak? Aslında proje ufak bir mescit olarak başlamıştı ancak coşkulu yüreklerin heyecanıyla onlarca kez yeniden projelendirildi. Her seferinde büyüdü, mimari olarak Türk İslam mimarisi görünümü almaya başladı. Yanına yapılar eklendi ve doğumhanesinden gasilhanesine kadar Müslümanlara yakışır muazzam bir külliye ortaya çıktı. Hali hazırda bu külliye bünyesinde 5000 kapalı alan olmak üzere toplam 10.000 kişi kapasiteli Gana Milli Camisi'ni, Timnikli Uluslararası İmam Hatip Lisesi'ni, Baş Müftülük Ofisi'ni, Kütüphane Binası'nı, Kadın Sağlık Merkezi ve Doğumhanesi'ni, Gana Müslüman Öğrenci Birliği ve Türkiye Mezunları Ofisi'ni, Türk Restoranı'nı, Umuma Açık Tuvalet, Banyo ve Abdesthaneleri, Vakıf merkezimizi, lojmanları ve misafirhaneleri, spor salonu, Türklere yönelik oturma ve sohbet salonları, çocuk parkını ve bahçeleri barındırmaktadır. Bu haliyle Batı Afrika'nın en büyük camisi ve İslam külliyesi olma özelliğini taşımaktadır. Gana Millet Camii özellikleri nelerdir? 2019 yılı içerisinde ibadeti açmayı arzu ettiğimiz camiyi sadece Gana Müslümanları değil, Batı Afrika'daki tüm ülkelerin Müslümanları heyecanla beklemektedir. 3800 metrekarelik bir alana sahip cami, ikişer şerefeli 4 minareye sahiptir. Minare yükseklikleri 58 metre, ana kubbe yüksekliği 33 metredir. Ana kubbenin haricinde 4 yarım kubbe, 47 adet küçük kubbe mevcuttur. Avlusu, şadırvanı, çinileri, avizeleri, mermer işçiliği, süslemeleriyle külliyeyi küçük bir Türkiye haline getiren başlıca yapıdır. Bayram namazlarının, müftünün imamlığında on binlerce kişinin toplu olarak kıldığı başkentte, cuma namazlarında, kandil programlarında, konferans ve seminerlerde dolup taşacağı günler yaklaşmaktadır. Eğitim müesseselerinizden ve faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? Külliyemiz içerisinde 2018 yılında faaliyete geçen Tivnikli Uluslararası İmam Hatip Lisemiz bulunmaktadır. Merhum Fahrettin ve Abdullah Tivnikli abilerin büyük emekleriyle inşa edilen bu külliyede onların aziz hatırasına hürmeten soy isimleri bu okula verilmiştir. Gençlerin hem dini hem de akademik dersleri tahsil ederek çift kanatlı yetişmelerinde büyük rol oynayacak olan okulumuz, tüm imkanları bünyesinde barındıracak şekilde kurgulanmıştır. 120 öğrenciyle lise 1 eğitimine başlayacak olan okulumuz, 200'ü yatılı olmak üzere 400 öğrenci kapasitelidir. Yine Gana'nın 10 farklı bölgesinde yaygın eğitim merkezlerimiz bulunmaktadır. Buralarda hafta içi ve hafta sonu başta öğrencilere Erkam yayınlarınca hazırlanan kitaplar esas alınarak temel İslami eğitimlerin verilmekte, ayrıca anne ve babalara, çalışan kimselere, ailelere yönelik çeşitli seminerler de düzenlenmektedir. Bir diğer faaliyetimiz ise Erkam Yayınları kitaplarının tanıtımı, lise ve üniversite seminerleridir. Başta Abdülnasir Uden Bey olmak üzere pek çok bölgede binlerce insana bu tür seminerler verildi, verilmeye devam ediyor. Hanımlara yönelik çalışmalarınız var mı? Türkiye'deki Kur'an kurslarından mezun, yerli hanım kardeşlerimizin rehberliğini yaptığı yaygın eğitim sınıfları açıyoruz. Kız öğrenciler tarafından büyük rağbet gören sınıflarımızda haftanın 4 günü Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer, fıkıh ve adab-ı muaşeret dersleri veriliyor. Dersler sonrasında Türk hanımlar eşliğinde hem mezunlarımız hem öğrencilerimiz el işi ve becerileri dersleriyle pek çok farklı kabiliyet kazanma şansı yakalıyorlar. Eğitim çalışmalarının yanı sıra vakıf faaliyetlerinin, mezunlar sohbet birimi, insani yardım birimi, proje birimi gibi pek çok komisyonda hanımlar ayağı bulunuyor. Bu birimlerle yetim ve dul kimselere ulaşma, İslami okulların ihtiyaçlarını giderme, mezunları sohbetler vesilesiyle düzenli bir araya getirme gibi yoğun bir çalışma mesaisi devam ediyor. İnsani yardım alanında neler yapılıyor? Biz Gana'da su hayattır sözünün karşılığındaki mananın ne olduğunu yaşayarak öğrendik. Mutfağımızda, lavabomuzda, tuvaletimizde, banyomuzdaki her bir çeşmenin değil, esas 2000 kişilik bir köye ya da 600-700 öğrencili okula ulaştırdığımız tek bir su kuyusunun hayat olduğunu gördük. Açtığımız her su kuyusu hizmetteki uç beylerimiz oldu. Çünkü bir yere su kuyusu açtığımızda oraya Ramazan'da erzak dağıtmak için de kurbanda kurban eti dağıtmak için de Erkam yayınlarının İngilizce kitaplarını dağıtmak için de gittik. Her su kuyusu yılda 3-4 kez gitmeyi sağlayacak vesile çıkarttı. Bu manada yüzlerce noktayla her yıl defalarca temas kurmanın, kucaklaşmanın tesiriyle kardeş olduk, bir olduk, biz olduk. Karşılık beklemeden vermenin ve karşılıksız almanın samimiyetini hep birlikte tattık. Okuyucularımıza bir mesajınız var mı? Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın Gana'daki partner kuruluşu Gana Hüdayi olarak heyecanlıyız. Çünkü Türkiye'mizin himmet ve hamiyetiyle muhteşem bir eser olarak ortaya çıkan külliyenin tamamlanması arifesindeyiz. Külliye vesilesiyle bize ve bittabi ülkemize büyük teveccüh var. Biz de buna layık olmaya ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bize derdini anlatan, derdini paylaşan, derttaş olmak isteyen hiç kimseyi geri çevirmiyoruz. Müslümanların yararını olan her projede gönlü geniş milletimizin de destekleriyle her zaman olacağız. Bu anlamda hiçbir fırsatı kaçırmamaya çalışıyor. Örneğin sağır ve dilsizler okuluyla da akıl hastanesiyle de ilgileniyor. Müslüman askerlere abdesthane inşa ediyor. Tedavisi mümkün olmayan kimselerin tedavileri için aracılık yapıyor. Hasılı ülkemiz adına kimsesizlerin yanında olmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalarda milletimizden sayamayacağımız binlerce hayırsever hep bizimleydi. Onlara yürekten teşekkür ediyoruz. İmkanı olan herkesi Gana'ya çalışmalarımızı görmeye bekleriz. Değerli dinleyenler, Gana Hüdayi Mütevelli Heyeti Başkanı Ramazan Arıtürk'le Gana'da Müslümanlara yakışır bir külliye başlıklı mülakatı paylaştık Sesli Dergi'de ve son olarak derginin muhtelif sayfalarında teneffüs bölümleri var. Kısa kısa anekdotlar yer alıyor, hadisler, kıssalar yer alıyor. Onlardan birkaçını aktararak bu akşamlıkta Sesli Dergi'yi noktalamış olalım. Sekinet ve rahmet için. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir cemaat Allah'ın evlerinden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine sekinet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allah Teala da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar. Hadisten öğrendiklerimiz. Cami, mescit, tekke, medrese ve evlerde bir araya gelerek Kur'an okumak ve müzakere etmek en büyük faziletlerdendir. Kur'an'ın ilmine, akaidine, fıkı ahkamına, adab ve ahlakına dair bilgiler edinmek, hangi alanda yetişirse yetişsin, bir Müslümanın ilminin temeli olmalıdır. Kur'an'ın okunduğu ve ilminin öğrenildiği yerlere sekinet iner, orayı rahmet kaplar ve melekler kuşatır. Allah Teala, kitabını okuyup ona değer veren ve müzakere eden kullarını semada melekler arasında anar ve mertebelerini yüceltir. Ümmeti ayakta tutan nedir? Hazreti Ömer bir gün Muaz bin Cebel'in yanından geçti ve ona "Ey Muaz, bu ümmeti ayakta tutan şey nedir?" diye sordu. Muaz radıyallahu anh buna şöyle cevap verdi. "Bu ümmeti üç şey ayakta tutmaktadır ki bunlar kurtarıcıdırlar. Birincisi ihlastır ki bu insanın yapısına ilişkindir. İkincisi namazdır. Namaz dinin direğidir. Üçüncüsü ise emirlere uymaktır ki düzen bununla korunur. O kadar kandım ki." Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular. "Uykudayken bana bir kadeh süt getirdiler. Kana kana içtim. O kadar çok içtim ki kanma hissinin ta tırnaklarımın ucundan dışarı çıkar gibi olduğunu hala hissediyorum. Artanını Ömer İbnül Hattab'a verdim. Ashab-ı kiram, ya Resulallah, bunu neyle tevil ettiniz?" diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilimle cevabını verdiler. Kimin duası kabul oldu? Abdullah bin Cahş, Uhud günü Sa'da, "Gel Allah'a dua edelim," dedi. Önce Sa'd dua etti. "Ya Rabbi, düşmanla karşılaştığımızda bana çok kuvvetli, zulmü şiddetli olan bir kişiyi rastlat ki ben onunla, o da benimle savaşsın. Sonra onu mağlup etmeyi bana nasip et. Ben onu öldüreyim, onun üzerindeki silahlarını, ağırlıklarını alayım." Abdullah bin Cahş, Sad'ın bu duasına amin dedi. Sonra kendisi şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bana şiddetli bir kişiyi rastlat ki hücumları şiddetli olsun. Ben senin yolunda onunla savaşayım, o da benimle. Sonra beni mağlup etsin, burnumu, kulaklarımı kessin. Ben seninle mahşer gününde mülaki olduğumda kulağımın ve burnumun niçin kesildiğini sorasın. Ben de senin uğrunda ve senin Resulünün uğrunda oldu diyeyim. Sen de doğru söyledin diyesin dedi. Saat sonradan dedi ki, Abdullah bin Cahş'ın duası benim duamdan daha hayırlıydı. Onu aynı günün son saatlerinde gördüm. Burnu kesilmiş, kulakları kesilmiş, bir ipe dizilmişti. Her şeyi anlatmak istemiyorum. Ebu Musa el-Eş'ari şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber savaşa çıktık. 6 kişiydik. Bizim bir devemiz vardı. Ona sırayla biniyorduk. Ayaklarımız delindi. Her iki ayağım hem şişti hem de tırnaklarım düştü. Bu yüzden ayaklarımıza çaputlar bağlıyorduk. İşte o gazveye bundan dolayı Zatur Rika denilmiştir. Her şeyi anlatmak istemiyorum. Allah emeğimizi boşa çıkarmasın. Evet değerli dinleyenler, son olarak Sesli Dergi'de Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2019 sayısından yazılar paylaştık ve bu yazılar içerisinde muhtelif sayfalarda yer alan teneffüs bölümlerindeki hadisleri, anekdotları, kıssaları sizinle paylaşmaya çalıştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.